Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Esvan 1399, Hicri Kameri 11 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 23 Şubat 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İranlı başarılı bayanlar, İslam dininde çocuklar ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam Enklavı rehberi İran'ın gerekirse %60 oranda uranyum zenginleştireceğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na koruma önlemleri dışında erişim hakkı verilmeyecek. Amerika nükleer anlaşma hakkındaki aşırıcılığını sürdürüyor. Erdoğan, Amerika'nın İran'a yönelik zalimce yaptırımlarını eleştirdi. Suriye teröristler tamamen yok edilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini bildirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İran nükleer enerji konusundaki mantıklı yaklaşımından geri adım atmayacak. Ülkenin yararı ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse %60 oranında uranyum zenginleştirilecek dedi. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi dün akşam saatlerinde uzmanlar Hobregan Meclisi üyelerini kabul etti. Ayetullah Hameneyi bu görüşmede yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı adı verilen yasaya atıfta bulunarak meclis bir yasayı onayladı ve hükümet de bunu olumlu karşıladı. Düne kadar da yapılması gerekenleri yaptılar ve inşallah yarın da bu yasanın bir bölümü uygulanacaktır dedi. Meclis ile hükümet arasındaki bazı görüş ayrılıklarını işaret eden Ayetullah Hameneyi, bu ihtilaflar çözülebilir. İki tarafın birbiriyle işbirliği yaparak meseleyi çözmeleri lazım. İhtilaflar arttırılmamalı ve ülkeden iki farklı ses çıkmamalıdır. Hükümet kendisini yasaya uymakla yükümlü biliyor. Bu iyi bir yasadır ve dikkatli bir şekilde yürürlüğe girmelidir değerlendirmesini yaptı. İslam İnkılabı rehberi Amerika ve 3 Avrupa ülkesinden gelen açıklamaların kibirlice, alacaklı gibi ve insafsızca bir tavırda olduğunu belirterek Onların bu tavrının İran halkının yanında daha çok menfur olmalarından başka bir sonucu olmayacak. İran nükleer enerji konusundaki mantıklı yaklaşımından vazgeçmeyecektir. Ülkenin yararı ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse %60 oranında uranyum bile zenginleştirilecektir dedi. Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. Amerika nükleer anlaşmadan çekildiğinde ve diğerleri ona katıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in emrine uygun olarak sizin de bağlılığınızı bırakmanız gerekir. Buna rağmen değerli hükümetimiz taahhütleri bırakmadı ve bazılarını kademeli olarak azalttı. Tabii ki eğer karşı taraflar taahhütlerini yerine getirirse bunlar yeniden uygulanabilir. İslam İnkılabı rehberi bu arada bir uluslararası Siyonist palyaço sürekli olarak İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini söylüyor. Ama şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah edinmeye karar verseydi ve o andan daha büyükleri engel olamazdı. İran'ın nükleer silah üretmesini engelleyen konu sivillerin katliamına neden olan kimyasal ya da nükleer silahlar edinmeyi yasaklayan İslami düşünce ve ilkelerdir dedi. Ayetullah Hamenei Amerika'nın atom bombası saldırısında 220 bin kişinin katledildiğini, Yemen'deki mazlum halkın kuşatıldığını ve Batı yapımı savaş uçakları tarafından pazar, hastane ve okulların bombalandığına işaret ederek sivilleri ve masum insanları öldüren Amerika ve Batı yönetimidir. İslam Cumhuriyeti bu yöntemi kabul etmiyor, bu yüzden de nükleer silahların üretilmesini düşünmüyor ifadelerinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi nükleer silah meselesi bir bahane. Onlar İran'ın konvansiyonel silahlar edinmesine bile karşı çıkıyor. Çünkü İran'ın güçsüz kalmasını istiyorlar. Nükleer santralleri daha sağlıklı, daha temiz ve daha ucuz enerji sağlayarak yakın gelecekte en önemli enerji kaynaklarından biri olacak. Ülkenin uranyum zenginleştirme ihtiyacı apaçık bir konudur. Bu ihtiyacı da gelecekte zamanı geldiği gün değil, bugünden itibaren düşünmemiz gerekir dedi. Ayetullah Hamenei, Batılılar İran'ın nükleer enerji ihtiyaç duyduğu bir günde onlara muhtaç kalmasını ve bu ihtiyacı bize baskı aracı olarak kullanmalarını istiyorlar. İran İslam Cumhuriyeti nükleer meselesinde diğer durumlarda olduğu gibi geri adım atmayacak ve ülkenin bugünkü ve yarının ihtiyacının olduğu yönünde güçlü bir şekilde ilerleyecektir diye konuştu.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Kazım Garibabadi, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na koruma önlemleri dışında erişim hakkı verilmeyeceğini duyurdu. Garibabadi, dün gece yarısı itibariyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'daki nükleer tesislere erişiminin durdurulduğunu söyledi. İran'ın haberine göre Garibabadi, dün gece yarısı itibariyle artık ek protokolün üzerinde bir taahhüdümüz kalmadı ve nükleer tesislere de bununla ilgili gerekli talimat verildi dedi. Garibabadi dün yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer vermişti. Artık uzatma veya erteleme yok. Ajansa koruma önlemleri dışında erişim hakkı verilmeyecek.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bürosu Başkanı Mahmut Vaizi, parlamentonun ek protokol yasasının uygulanması gerektiğini ve bunun 23 Şubat'tan yani bugünden itibaren yapılacağını açıkça belirttik dedi. Vaizi, ek protokol hakkındaki parlamento yasasının uygulanmasıyla ilgili olarak açıklamasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran'da hükümet ve tüm yetkililerin bu yasanın uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdik dedi. İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı muhalif tarafların bizden yasayı uygulamamamızı istemesine mazeret bırakmadık ve yasanın 23 Şubat'a uygulanması gerekiyor dedi. İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını ve bunun İran'la ilgili yayınlanan raporlarda da kayda geçtiğini bildiren Vaizi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Tahran'ı ziyaretine de değinerek, çok başarılı görüşmelerimiz oldu ve varılan anlaşma ile parlamento kanunlarına saygı duyan ve uygulanan bir formüle ulaştık. Diğer yandan ajans denetimi ek protokole dayanmamaktadır. Ancak İran ile ajans arasındaki ilişkilerin temeli üzerindedir dedi. Vaizi nükleer anlaşma ile ilgili tüm yaptırımların ve Trump'ın 4 yıl içinde uyguladığı 1600 yaptırımın kaldırılması gerektiğini söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın nükleer anlaşmadan kanun dışı bir şekilde çekilmesinden bahsetmeksizin, İran'ın önce nükleer anlaşma yükümlülüklerine dönmesi gerektiğini ileri sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanı, dün İsviçre'nin Cenevre kentteki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenen silahsızlanma konferansında İran'ın yükümlülüklerine geri dönmesi durumunda Amerika'nın da aynısını yapacağını ileri sürdü. Bu arada Amerikalı Demokrat Senatör Murphy, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırmasının İran ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya karşılıklı ve eş zamanlı bağlılığını gerektirdiğini iddia etti. Joe Biden liderliğindeki yeni Amerikan yönetimi, eski Başkan Trump'ın İran'a yönelik siyasetlerdeki kusurları itiraf ederken, Trump yönetiminin bu hatasının Amerika'nın uluslararası arenada inzivasına neden olduğunu söyledi. Ancak Biden hükümet yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda Amerika'nın İran'ın misilleme önlemlerinden geri adım atmasının ardından nükleer anlaşmaya döneceklerini söylediler.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, nükleer anlaşma yeniden canlandırma çabalarının önümüzdeki günlerde başarılı olacağını ve iyi haberlerin yayılacağını umduğunu belirtti. İRNA'ya göre Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmanın mevcut tarafları ile Amerika arasında gayri resmi bir toplantı çabalarına atıfta bulunarak toplantının sonucu konusunda iyimser olduğunu söyledi. Borrell, nükleer anlaşma hem nükleer taahhütler hem de yaptırımların kaldırılması açısından tam olarak uygulanmalıdır dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyareti sırasında İran ile ajans arasında varılan son anlaşmayı da memnuniyetle karşılayarak "Bu anlaşma bize nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yeterli zaman veriyor." dedi. İran ve ajans pazar günü ek protokolün ve nükleer anlaşma erişiminin İran'da uygulanmasını tamamen askıya alması ve yalnızca İran'ın koruma yükümlülükleri uygulanması konusunda anlaştı. Buna göre İran İslami Şura Meclisi yasasına göre ajansa denetim dışı erişim hakkı verilmeyecektir.
Amerika'nın İran'a yönelik sert yaptırımlarını kınayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Amerikan yönetiminin İranlıların refahına yönelik haksız engelleri kaldıracağını umduğunu dile getirdi. Türkiye İletişim Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesinde gündeme gelen sorunları gerekçe göstererek, yeni Amerikan yönetiminin İran'a tek taraflı yaptırımları kaldıracağını umduğunu söyledi ve son zamanlarda yapılan açıklamalar yeni bir fırsat yarattı dedi. Erdoğan görüşmelerde İran'la nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının anlaşmanın tüm üyeler için mantıklı bir adım olacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi, Şehit Komutanlar General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in davasının ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini, zira ancak böylece bu cinayetin tüm failleri cezalandırılabileceğini söyledi. İrac Mescidi dün akşam Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurum Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in anısına düzenlenen 1. Uluslararası Terörle Mücadele Şehitleri Festivali'nin kazananlarına ödül merasiminde yaptığı konuşmada, bu komutanların ve arkadaşlarına yapılan terör saldırısı ve şehit edilmeleri bir suçtur ve aynı zamanda tarihe geçmiş büyük bir cinayettir. Bunun için bu cinayetin faillerinin cezalandırılması için bu konunun ve davanın ciddiyetle takip edilmesi gerekmektedir dedi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, aziz çocuklarımızı ve komutanlarımıza suikast düzenleyenler bu davadan asla vazgeçmeyeceğimizi bilmelidir dedi. İrac Mescidi, Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in gençliklerini ve hayatlarını barış yolunda, terörizmle mücadele ve İslam dünyası için güvenlik çabalarıyla geçirdiklerini söyledi.
İran Merkez Bankası Başkanı ve Japonya Büyükelçisi, İran'ın Japonya Bankası'ndaki kaynaklarının nasıl kullanılacağını ele aldılar. Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin talebi üzerine gerçekleştirilen toplantıda İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, üst düzey Japon yetkililerle daha önceki görüşmeleri atıfta bulunarak ve eski Amerikan yönetiminin maksimum baskısına son verme vurgusunu hatırlatarak, dost ülkeler her ne olursa olsun siyasi baskıların ötesinde işbirliği yapmalıdır dedi. himmeti İran'ın Japonya'daki döviz kaynaklarını kullanma ihtiyacını vurgulayarak Japon tarafı İran'ın bu kaynakları kullanması ve İran Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu diğer alımlar için aktarılması konusunda inisiyatif almalıdır dedi. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi Güney Kore Büyükelçiliğinin talebi üzerine düzenlenen toplantıda İran'ın Güney Kore'deki banka kaynaklarının bir kısmının nasıl aktarılacağı ve tüketileceği konusunda anlaştıklarını duyurdu. Güney Kore Yonhap Haber Ajansı'na göre Güney Kore'nin İran'a toplam borcu 9 milyar 200 milyon dolardır.
Türkiye'de son 24 saatte 118.816 COVID-19 testi yapıldı. 8.104 kişinin testi pozitif çıktı. 78 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte 5.690 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.529.450'ye yükseldi.
Türkiye medyası Ankara ve Moskova'nın Türkiye'de ortak S-400 füze sistemini üretme konusunda görüşmeleri sürdürdüğünü bildirdi. Rusya Askeri Teknik İşbirliği Teşkilatı Genel Müdürü Alexey Ferrolkin, dün yaptığı açıklamada Ankara-Moskova Askeri İşbirliği çeşitli düzeylerde ve teknik konularda devam ediyor ve hazırlıklar yapıldı dedi. S-400 sistem donanımı bu sorunlardan biridir diyen Ferrolkin, bu sistemin teslimi ve kurulumu ile eş zamanlı olarak 100'den fazla Türk askeri uzmanın bu sistemle çalışacak şekilde yetiştirilmesi süreci devam ediyor. Bu kişilerin bir kısmı eğitim kursları için Rusya'ya gönderildi dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, bu ülkedeki teröristlerin tamamen yok edilmesine kadar onlarla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi. El Alem kanalına göre Faysal Miqdad, İnsan Hakları Konseyi'ni Suriye halkına yönelik tek taraflı Amerikan ve Avrupa'nın zorlayıcı tedbirlerinden kaynaklanan ağır ve sistematik ihlalleri öncelik haline getirmeye çağırdı. El Miqdad, dün Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunda üst düzey kesimin önünde video bağlantısı üzerine bulunduğu konuşmada bu zorlayıcı tedbirlerin sıradan vatandaşları etkilemediğini iddia edenlerin yalan söylediğini vurguladı. El Miqdad, bu tedbirlerin vatandaşları yalnızca temel ihtiyaçlarında etkilediğinin altını çizerek bir kez daha Suriye'nin terörle mücadeleye devam etme ve topraklarındaki herhangi bir yasa dışı varlığı sona erdirme konusundaki yasal hakkını kullanma kararlılığını teyit etti.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği yakınlarındaki roket saldırısına tepki gösterdi. John Kirby, Washington'un geçen hafta Erbil'de meydana gelen saldırıyı henüz belirli bir grupla irtibatlandırmadığını söylerken, dün geceki saldırının arkasında hangi tarafın olduğu konusunda yorum yapmadı. Iraklı güvenlik yetkilileri ise Yeşil Bölge'ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü bildirdiler.
Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, İngiliz silahlarının Suudi Arabistan'a satılmasının Suudi Koalisyonu Yemen'e karşı savaşını şiddetlendirdiğini söyledi. Guardian'a göre Oxfam, İngiliz hükümetini hava saldırılarını kolaylaştıran silahlar ve yakıt ikmali yaparak Suudi Koalisyonu'nun Yemen aleyhindeki savaşını uzatmakla suçladı.
Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları Rus muhalif Alexei Navalny'nin tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının bitiminde açıklamada bulundu. Rusya'nın otoriter bir hal aldığını ve Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını belirten Borrell, Navalny'nin durumuyla ilgili olarak kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulama konusunda siyasi karar aldık dedi.
Ve Amerika Başkanı dün yaptığı açıklamada ülkede koronavirüsün patlak vermesinden bu yana 400 bin küçük işletmenin kapandığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer milyonlarca küçük işletme ise risk altında dedi. Amerika'da küçük işletmelerin durumunu kritik olarak nitelendiren Biden, ülkede küçük işletmelerin çok acı çektiğini ve şu anda yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de AK Parti'nin Kürt illerinde oylarının azalması etrafında. Türkiye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde başarısız yönetim ve siyasetlerin uygulanma sonucu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a desteğin yaklaşık %8 kadar düştüğü bildiriliyor. Bu hususta Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Urfa, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Bingöl, Van ve de Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu şehirlerde ve bölgelerde yaptığı son anketi 1507 aile gönüllü olarak katıldı. Bu ankette katılımcılara ilk yöneltilen soru ise sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusuydu. Ankete katılanların %61.4'ü en büyük sorunun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu ve %16.9'u da Kürt meselesi olduğunu söylediler. Türkiye'nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde halk tarafından seçilmiş bazı Kürt yetkililerin başta belediye başkanı gibi görevlerden uzaktırılması ve Kürt olmayan makamların onların yerine kayyum olarak atanması, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ve bizzat iktidar partisinin büyük oy oranını kaybetmesine sebep olmuştur. Doğal olarak Ankara hükümetinin iktidarını sürdürmek için karşılaştığı en büyük sorunlardan biri işsizlik ve iktisadi sorunlardır. Bu hususta Türk ekonomi ve siyasi uzmanları medyada yayınladıkları makaleler ve verdikleri röportajlarda Türkiye'nin uygun olmayan kötü ekonomi koşullarının bu ülkede birçok işletmenin kapanmasına, yakında da büyük bir işsizlik dalgasının gelmesine neden olacağını belirtmişlerdir. Gerçekte Türk uzmanların bu tahminleri 2 yıldan daha az bir süre içerisinde gerçekleşti. Bu bağlamda tanınmış Türk ekonomist Uğur Civelek, liranın döviz karşısında değer kaybetmesi sebebiyle Türkiye'de ürünlerin fiyatının artmasına ve sonuçta ülke ekonomisini büyük bir enflasyon fırtınası ile karşı karşıya koyabileceğini söylemiştir. Gerçekte enflasyonun kat kat artması ve Türkiye milli para birimi TL'nin büyük değer kaybetmesi, şirketler ve işletmelerin üretim masraflarının büyük oranda artmasına yol açmıştır. Türkiye medyasının günlük haberleri ve raporlarında görüldüğü gibi bu süreç devam ederse Türkiye'de işletmelerin iflas etmesi ve kepenk indirmelerinin hızı işletmelerin gelişmesinden daha fazla olacaktır. Çünkü ürünleri tüketicilere satmadan ve gelir kazanmadan işçilerin maaş ve primlerini ödemek de mümkün olmayacaktır. Sonuçta bu durum Türkiye'li işletmeciler ve firmalar için büyük ve çözülmez bir sorun haline gelecek. Nihayetinde işverenler ve üretimciler de çalışmalarını ve üretim süreçlerini durdurmalı ve işletmelerini kapatmalılar. Tüm bu gelişmelere ilaveten Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin istihdam ve iş fırsatı yaratma siyasetleri ağır yenilgi aldı. Bu yüzden günümüzde işletmelerin kapanması, işçilerin çalışmasına son verilerek İşten çıkartılması, yakın gelecekte ülkeyi genel işsizlik sorunu gibi çok sayıda gencin iş araması gibi ciddi krizle karşı karşıya bırakarak tehlikeli bir sorun haline gelecektir. Şimdi de Türkiye toplumunun en büyük sorunları arasında işsizlik ve kötü ekonomik şartlar yer alıyor. Kuşkusuz bu sürecin devam etmesi Türkiye'de AK Parti iktidar partisi oylarını muhalefet partilerine armağan edecektir. Unutmamak gerekir ki Türkiye'de belediye ve yerel seçim sonuçları özellikle büyük şehirler ve mega kentlerde Kürtlerin oylarının önemli oranda etkili olduğu gerçeğini ispatlamıştır. Birçok uzmana göre Türkiye'deki gelecek seçimlerin sonuçları belediye ve yerel seçimlerde olduğu gibi Kürtlerin bırakacağı etkiyle sonuçlanacaktır.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden ve Afganistan ile ilgili seçenekleri hakkında. Taliban müzakereci heyeti başkanı Molla Birader, Amerika'nın varılan anlaşma uyarınca askerlerini ülkeden çekme hususundaki taahhütlerine bağlı kalmasına vurgu yaparak, Taliban'ın yabancı ülkelerin Afganistan konularına müdahalelerine toleranslı davranmayacağını belirtti. Molla Birader'e ilaveten Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid de Biden hükümetini varılan anlaşmanın Washington tarafından muhtemel ihlali hususunda uyarıda bulunarak Amerika anlaşmaya bağlı kalırsa biz de bağlı kalırız, yoksa bağımlılığımızı korumak için her türlü kurban almaya hazırız dedi. Amerika ve Taliban arasındaki anlaşmaya göre Washington tüm askeri güçlerini Afganistan'da çekmek için 2 aya kadar fırsatı bulunmaktadır. Bu yüzden Beyaz Saray için geri sayım başlamıştır. Kimi uzmanların söylediğine göre Amerika, Taliban karşısındaki taahhütlerine bağlı kalmazsa Taliban'da batılı güçlerin üslerine ve konvoylarına saldırılar başlatacaktır. Taliban işleri uzmanı Nazar Muhammed Mutmain ise bu hususta yaptığı hatırlatmada, Washington Amerika-Taliban anlaşmasından çıkarsa Taliban Amerika'nın anlaşmaya dönmesini beklemeyecek ve Amerika ve NATO güçlerine karşı saldırıları tekrar başlatacaktır dedi. Tabii ki Taliban makamlarının uyarılarına paralel olarak Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da Joe Biden'in NATO ve Amerikalı askeri komutanlar ile istişare yaparak Katar anlaşmasını incelemekte olduğunu açıkladı. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın belirttiğine göre Biden hükümeti gelecek günler ve haftalarda Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çıkıp çıkmaması konusunda karar verecektir. Tabii ki bu bağlamda sırf Sullivan açıklama yapmamıştır. Daha önce de Amerika Savunma Bakanı Washington'un Katar anlaşmasını gözden geçirmek için ortaklarıyla istişare yapacağını ve askerlerini alelacele Afganistan'dan çekmeyeceklerini belirtti. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı ve diğer makamların Biden'in Afganistan kararına vurgu yaptığı bir ortamda NATO Savunma Bakanlarının son oturumu Afganistan hususunda karar alınmayarak sonuçlandı. Amerikalı makamların Afganistan'a yönelik yeni siyasetleri belirleme çalışmaları yoğunlaşırken, Katar anlaşmasına göre Washington tüm güçlerini Taliban'ın kimi güvenlik şartlarına bağlı kalması halinde Nisan 2021'e kadar çıkarmayı taahhüt etmiştir. Katar anlaşmasında belirlenen ultimatoma yaklaşırken Amerikan istihbari ve askeri danışmanlar da Joe Biden'e Afganistan hususunda 3 seçenek sundular. Amerika, Washington Post gazetesinin belirttiğine göre ilk seçenek, sonuçlar ne olursa olsun Mayıs'ın başında tüm güçlerinin Afganistan'dan çekilmesidir. Bu bağlamda Afganistan iç savaşı ve hükümetin düşmesi de önemli değildir. İkinci seçenek, Amerikan askeri güçlerinin geçici olarak ülkede tutulmasıdır. Bunun da Taliban ile müzakereler çerçevesinde yapılması istenmektedir. Üçüncü seçenek ise belirsiz süreliğine Afganistan'daki askeri varlığını sürdürülmesidir. Biden hükümeti Taliban ile varılan anlaşmanın maddelerini incelerken Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Amerika'nın bu anlaşmayı Afganistan hükümetine danışmadan onayladığını söylüyor. Rahmetullah Ender'in belirttiğine göre bu anlaşma barışın sağlanmasına, savaşın sonlanmasına, kanların durdurulmasına ve Afgan halkının durumunun iyileştirilmesine yardımcı olmamıştır. Rahmetullah Ender çıkmaza giren Doha anlaşmasını kastederek Afganistan ile Taliban müzakerecileri arasında bir aylık süredir görüşme yapılmadığına atıfta bulundu. Genel olarak Joe Biden hükümetinin Trump'ın Katar anlaşması çerçevesindeki kararı gözden geçirmek istediği söylenebilir. Taliban ile Amerika anlaşmasına göre tüm yabancı güçler Mayıs'ın başına kadar Afganistan'ı terk etmelidir. Buna rağmen Amerika son aylarda güçlerin çıkmasının Taliban'ın kendi taahhütlerine bağlı kalmasına bağlı olduğunu belirtti. Gören o ki Joe Biden hükümeti Doha anlaşması yerine Afganistan hükümetiyle güvenlik anlaşması ve stratejik anlaşmayı düşünmektedir. Biden açısından Çin ve Rusya Amerika'ya yönelik stratejik tehditler sayılıyorlar ve bu yüzden Amerika Afganistan'daki varlığını sürdürmelidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 İsven 1399, Hicri Kameri 11 Recep 1442 ve Miladi 23 Şubat 2021 Salı. Bugün Hicri Şemsi 5 İsven, İranlı ünlü düşünür Hacı Nesreddin Tusi'yi anma günü ve ayrıca mühendisler günüdür. Hicri Kameri 597'de Tus'ta dünyaya gelen Üstad El-Beşer ve Muhakkık Tusi lakaplı Ebu Cafer Muhammed bin Muhammed ilk başta akli ve nakli ve hikmeti meşa ilimlerini öğrendi ve yıllardan sonra matematik, fıkıh, felsefe, nücum ve edebiyat bilimlerini de okudu, öyle ki o dönemde üstadlık makamına ulaştı. Moğol ordusunun İsmaililere galip gelmesiyle Hacı Nasreddin, Hulagu Han Moğol'un hizmetine alındı. Bağdat'ın fethedilmesi ve Abbasilerin düşmesinden sonra Hacı Nesir Mara Rasathanesini inşa etme görevine üstlendi. Hacı Nesir bir grup matematikçi topladı ve Rasathane inşa çalışmalarını Hicri Kameri 657'de başlattı. Hacı bu girişimiyle dağınık halde yaşayan alimleri bir araya toplamayı başardı ve Mara Rasathanesi'nde büyük kütüphaneyi yaptı. Bu önde gelen bilim adamı adı geçen kütüphanede Bağdat, Şam, Kuzey Afrika ve İran etrafından kitapları topladı ve 400 binden fazla cilt kitapla bu kütüphaneyi kurdu. Hacı Nesreddin Tusi nihayet Hicri Kameri 672'de 75 yaşında Mara Rasathanesi'ni kurduktan 16 yıl sonra vefat etti ve Kazım'ında toprağa verildi. ...1171 yıl önce Hicri Kameri 11 Recep 271 tarihinde böyle bir günde İbn Ambari olarak gün yapan ünlü edip, lügat uzmanı ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ebu Bekir Muhammed Bağdat'ta dünyaya geldi ve lügat ve Kur'an'ı ilimleri öğrendikten sonra hadis ilmine yöneldi. Güçlü bir hafızası olan Ebu Bekir Muhammed tedris konusunda talebeleri karşısında çok alçak gönüllü davranırdı. İbn Ambari engin bilime sahipti ve birçok eser kalem aldı ve geniş hafızası vardı ve ayrıca geniş ahlaki faziletlere de sahipti. İbn Ambari dindar bir bilim adamıydı. İbn Ambari ders vermenin yanında birçok öğrenci yetiştirdi ve kalem aldı. Eserler arasında Edebul Katib ve Zemairul Kur'an adlı kitaplara değinebiliriz. Bu önde gelen alim Hicri Kameri 328'de 57 yaşında vefat etti. ...871 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Recep 571 tarihinde böyle bir günde ünlü tarihçi ve muhaddis İbni Asakir Maşki vefat etti. İbni Asakir olarak gün yapan Ebu'l-Kasım Ali bin Hasan Dameşki, Şam yöresinin büyük alim ve fakihlerinden Kur'an-ı Kerim ilimleri, hadis, fıkıh ve usulü öğrendi ve bilgilerini tamamlamak üzere uzun bir yolculuğa başladı. İbn-i Asakir bu çerçevede Bağdat, Kufe, Musul, Nişabur, Merv, İsfahan ve Hemedan kentlerindeki din ilimleri merkezlerini ziyaret etti ve buradaki büyük alimlerden çeşitli dini ilimlerin üzerine dersler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidar HDP'li vekillerin dokunulmazlık oylamasını muhalefet için algı yaratmada kullanacak.
Karar.
Biden'in Çin'e karşı zayıf noktası iklim anlaşması.
Star.
Rusya'dan kritik S-400 açıklaması, Türkiye ile ortak üretim.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 21 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde öz eleştiri iyidir başlıklı yazısına yer veriyor. İşsizlik, hayat pahalılığı, zamlar, kapalı dükkanlar, iş yerini kapatan esnaf, vatandaş büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayken bir yandan da eğitim, kültür, sağlık, hukuk ve adalet gibi alanlarda sorunlar artarak devam ediyor. Bu sorunlar dile getirildiğinde hükümet inkar etse de hatta hainlikle suçlasa da millet bu sorunları yaşayarak görüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölünmüş yol yaparsınız buraya uçak mı inecek? Uzay programı açıklarsınız başka işiniz mi kalmadı derler. Yarın öbür gün uzaya kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini duyar gibiyim derken gelebilecek eleştirileri mi tahmin etti yoksa muhalefete böyle değil mi demek istediği anlaşılamadı. Ama yaptığı bu öz eleştirisi dikkat çekti. Aynı konuşmasında dikkat çeken aile, eğitim ve kültür konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. O eksiklikleri gidermemiz lazım. Aileden eğitime, kültürden sanata, bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız sözleriyle de bu alanlarda 19 yılda başarı sağlanmamasının bir bakıma itirafı oldu. Bundan sonra kimse kalkıp bunlar yapılamadı denildiğinde nereden çıkartıyorsunuz diyemeyecek. Çünkü bunu söyleyen icranın başı. Öz eleştiri iyidir. Keşke hükümetin başarısız olduğu diğer alanlarda da öz eleştiri yapabilse. Çünkü öz eleştiri yapıldığı ve muhalefete kulak verildiği ölçüde sorunlarla baş etmek daha kolay olacaktır. Hem unutmamak lazım, tenkite kulak vermek yanlış yapmayı en azami noktaya indirir. Siyasetteki üslup o kadar çirkinleşti ki artık ağza alınmayacak sözler çocuklara, gençlere kötü örnek olabilecek seviyeye kadar geldi de geçti bile. Bir yandan yeni sistemde rehabilite, seçim kanununda düzenlemeler, yeni anayasanın tartışmaya açılması ve en son olarak da Milli Uzay Programı'nın tanıtılmasıyla konuşulurken, bir yanda büyük ekonomik kriz sebebiyle işsizlik, hayat pahalılığı, ardı ardına gelen zamlar, diğer yanda her gün 8 bine yakın koronavirüs vakası, 100'e yakın vefat haberi ile uğraşırken, siyasetçilerin kutuplaşmadan, ötekileştirmeden, ayrımcılıktan vazgeçmemeleri gerçekten de ibretlik. Her geçen gün artan siyasetteki çirkin uslupla ilgili artık söylenecek bir şey kalmadı. Vatandaş, lütfen artık lütfen, biz ekonominin kötü gidişiyle inim inim inlerken artık bu türden konuşmaları bırakın, hatta hiç konuşmayın, diyor.
Esfender Korkmaz 21 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde gençlerimizin morali bozuk başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar gençlere karşı hocalarını kullanıyor, söz gelimi istenmeyen rektör atıyor ya da iktidar yanlısı hocalar gençlere tehdit ediyor. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Cevat Kılıç, Facebook hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencileri ölümle tehdit etti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Boğaziçili misiniz, Boğaz dışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de. Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim. Böyle konuşan bir profesör gençleri nasıl eğitir? Anne baba çocuğunu böyle insanlara teslim eder mi? Demokratik ve medeni bir ülkede gençleri tehdit edenlere karşı önce toplum tepki gösterir. Bütün bu sorunlar nedeniyle gençlerin üçte ikisi Türkiye'de durmak istemiyor. Vasıflı ve eğitimli olanlar da beyin göçü olarak yurt dışına çıkıyor. Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık İşbirliği ile gerçekleştirilen en kapsamlı gençlik araştırmasının sonuçlarına göre 18-29 yaş grubu arasındaki gençlerin %76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken %77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Mutluluk sorusu için verilen cevaplar ise şöyle: mutluyum ve çok mutluyum diyenler %26, mutlu değilim ve hiç mutlu değilim diyenler %50,5. Aynı araştırmaya göre gençlerin %86'sı borçlu olduğunu söyledi. Öte yandan gençler idealist davranarak Türkiye'de kalmak istese de iş bulamaz. 2000 yılında Türkiye'de gençler arasında işsizlik oranı OECD ülkeleri ortalamasının altındaydı. OECD ortalaması %13,1 iken Türkiye'de 12,8 idi. Sonrasında giderek arayı açtı. 2020 yılında OECD ortalaması %16,2 olurken Türkiye'de bu oran %26,1 oldu. Öte yandan OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne işte olanların oranının da en yüksek olduğu ülke Türkiye'dir. OECD 2020 verilerine göre OECD ülkelerinde eğitimde ya da istihdamda olmayanların ortalama oranı %17, Avrupa Birliği ortalaması %15 iken Türkiye'de bu oran %28'e çıkıyor ve ilk sırada yer alıyor. Gençlerde eğitimsizlik ve işsizlik sosyal sorunları da tırmandırdı. İşsiz ve eğitimsiz gençler ideolojik gruplar tarafından daha kolay istismar ediliyor. İşsiz gençler isyankar oluyor. Genç nüfus ekonomide dinamik güçtür. Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir imkandır. Batı ülkeleri yaşlanırken Türkiye gençleşmektedir. İdeolojik ve siyasi popülizme alet ederek gençlerimize yazık etmiş oluruz.
Zülal Kalkandelen, 21 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Bu gidiş iyi bir gidiş değil" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Salgın nedeniyle kafe ve restoranlar gibi mekanlar uzun zamandır kapalıyken ve bu yüzden işsiz kalanlar intihar ederken Cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle AK Parti kongrelerinin lebalep dolu olmasıyla övünüyorsa, son 2 yıl içinde en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan "kapanan dükkan yok" diyorsa, 19 yıldır iktidarda olan AK Parti terör örgütü PKK 5,5 yıldır aralarında asker ve polislerin de olduğu 13 vatandaşımızı rehin tutarken gerekeni yapmayıp sonunda düzenlediği operasyon başarısız olunca suçu muhalefete atmaya çalışıyorsa diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Böyle bir başarısızlık karşısında hiçbir görevli istifa etmiyor ya da daha doğrusu reisin izni olmadan istifa edemiyor ve görevden alınmıyorsa, AKP'li Cumhurbaşkanı ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Gara operasyonu hakkında yönelttiği haklı sorulara yanıt olarak "terbiyesiz herif" karşılığını veriyorsa, ülkücü mafya babası Çakıcı sosyal medyadan mektup yayımlayıp ana muhalefet liderini tehdit edebiliyor ve siyasete ayar vermek için derin devlet güçlerine çağrı yapabiliyorsa, İktidarın küçük ortağı MHP'nin lideri Bahçeli mafya babasını açıkça koruyup destekliyorsa, Ankara'da Türkiye İşçi Partisi il yöneticisi ile öğrenci kolektifleri üyesi iki öğrenci polisler tarafından kaçırılıp gözaltı işlemi yapılmadan darp edilerek kent dışındaki 3 ayrı araziye bırakılıyorsa, demokratik hak mücadelesi veren herkes terörist, vatan haini olarak damgalanıyorsa, Türkiye rotayı nereye çevirdi diye açıkça sormak gerekir. Anayasanın ve taraf olunan uluslararası anlaşmaların çiğnendiği, yasaların değil bir kişinin ağzından çıkacak emirlerin gözetildiği, mafyanın siyasette rol kapmaya çalıştığı, farklı görüşlü olanlara karşı kaba kuvvetin kullanıldığı, silahların konuştuğu, iktidarın uygun bulmadığı yaşam tarzlarına yönelik baskının arttırıldığı, devleti yönetenlerin saldırgan bir kabadayı ağzıyla muhaliflere tehditler savurduğu bir ortamda Türkiye'nin rotası nedir diye açıkça sormak gerekir. Şimdilerde muhalif ama başbakan olduğu sırada AK Parti iktidarından indirilse buralarda beyaz toroslar dolaşacak diyen Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini hatırlarsak, bu manzara karşısında AK Parti iktidarıyken 90'lara mı dönülüyor diye sormak gerekir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bugünkü bölümünde bebek doğmadan önce doğru terbiye edilmesi için yapılması gereken işleri ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde talim ve terbiyenin psikologlar, sosyologlar, ayrıca Müslüman alimler ve kanaat önderlerine göre öneminden söz ettik. Şimdi de biraz önce belirtildiği üzere bebek doğmadan önce doğru terbiye edilmesi için yapılması gereken işleri gözden geçirmek istiyoruz.
Günümüzde başta genç çiftler olmak üzere birçok aile salih ve iyi bir evlat yetiştirmek için talim ve terbiye işine ne zaman başlamak gerektiği sorusunu gündeme getiriyor. Bazı uzmanlar çocuğun talim ve terbiyesi için 6 veya 7 yaşı gündeme getiriyor. Bazıları ise çocuğun terbiyesi aslında bebek doğmadan önce, hatta yıllar öncesinden başlaması gerektiğine inanıyor. Bir uzman psikolog da şöyle anlatıyor. Bir bilgine terbiye işine ne zaman başlamak gerektiğini sormuşlar. Bilgin şöyle demiş. Bebek doğmadan 20 yıl önce ve eğer belirlenen amaca ulaşılmazsa daha erken başlanması gerektiği anlaşılıyor. Aslında bu bilginin anlatmak istediği şey bebeğin talim ve terbiyesine başlamadan önce asıl ebeveynin kendi terbiyeleri ve tezkiyeleri için çaba harcamaları böylece şayeste evlatlar yetiştirebileceklerini anlatmaktan ibarettir.
İslam dininde çocukların talim ve terbiyesinde doğuştan önce ve hatta nutfa bağlanmadan önceki şartlara ve zemine özel önem verilmiştir. İslam peygamberi ve ehli beytinin siyerinde çocuğun terbiyesi doğuştan ve eş seçerken ve evlenirken başladığı beyan ediliyor. Gerçekte bir eş seçmekle beraber talim ve terbiye kurumunun temeli atılmış olur. Çünkü talim ve terbiyenin ilk ortamını aile ocağı oluşturuyor. Kuşkusuz çocuk yetiştirme ve terbiye edilme sürecinin en hassas dönemini aile içinde geçirir.
Karı koca ailenin temel direkleri sayılır. Bu yüzden eğer ebeveyn fikri ve ruhi açıdan sağlıklı ve salih olarak yetişmişse, hiç kuşkusuz evlatlarını terbiye etmenin önemli bir bölümü güvence altına alınmış olur. İslam peygamberi ve o hazretin ehli beyt fertleri sürekli izleyenlerine eş seçerken çok dikkatli olmalarını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur. Sizinle aynı şan ve mevkide olan insanlara kızınızı verin ve yine sizinle aynı şan ve mevkide olan ailelerden eş seçin ve nutfalarınız için uygun şartları oluşturun. Gerçekte Allah Resulü ve masum imamlar da kendileri ve aileleri hakkında aynı şekilde davranmış ve eş seçiminde gerekli titizliği sergilemiştir.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliği konusunda rivayetlere göre birçok insan çeşitli sahiplerle İslam peygamberinin sevgili kızını istemeye geldi. Ancak o hazret sadece ilahi kadere bekliyorum diyerek hiçbirinin talebini kabul etmedi. Fakat amcaoğlu Ali aleyhisselam Hazreti Fatıma'yı istemeye gelince Allah Resulü açık yüzle onu karşıladı ve şöyle buyurdu. Ey Ali, senden önce de bazıları Fatıma'yı benden istemeye geldi ve ben de onların talebini kızım Fatıma'ya anlattım fakat yüzünde olumsuz bir tepki gördüm. Şimdi bekle, gidip döneceğim. Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın isteğini sevgili kızına anlatınca yüzündeki sessizliği görünce büyük bir sevinçle tekbir çekti ve şöyle buyurdu. Zehra'nın sessizliği rıza ve isteğinin işaretidir. Gerçekte Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma birbirine denk insanlardı. Nitekim Allah Resulü bu konuda sahabeden Ümmü Ayman'a şöyle buyurdu. Allah'a andolsun kızımı onun şanına yakışan ve dünya ahiret şerefli ve onurlu ve Allah katına yakın olan bir insana eş olarak verdi.
masum imamların siyerinde eş seçiminin öneminin bir bölümü çocukların yetiştirilmesiyle ilgilidir. Karı ve kocanın denk olması, ikisinin uzlaşması ve aile ocağının temelinin güçlenmesinde en önemli etkendir. Bu da çocukların iyi yetiştirilmesine zemin oluşturur. Oysa karı kocanın uzlaşamaması ve terbiye ocağını zedeleyen sürekli sürtüşmeleri çocukların sapmalarında en önemli etkendir. İslam dininde karı kocanın birbirine denk olabilmeleri için bazı özellikler gözetilmiştir ki bu özelliklere iyi ahlak, edep ve benzeri özellikleri örnek vermek mümkün. İmam Rıza aleyhisselam sahabelerinden Hüseyin Beşşar Vasıtı o hazrete şöyle arz eder. Bir yakınım kızımı benden istemeye geldi ama ahlakı çok kötü. İmam şöyle karşılık verir. Eğer ahlakı kötü ise kızını ona verme.
İslam dininde talim ve terbiye bakımından eş seçiminde erkeğin eşini seçimi, kadının da eşini seçiminden daha önemlidir. Çünkü kadının evlat üzerindeki etkisi erkekten daha fazladır. İslam peygamberi bir kadını eş olarak seçiminin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Nutfalarınız için uygun konum seçin ve iyi kadınları eş olarak seçin.
Taalim ve terbiye için uygun zemin hazırlamanın bir başka yöntemi, özellikle İslam peygamberi ve ehli beytinin siyerine göre, anne ve babanın doğru ilişkileri, sevgi ve şefkatle birbirine davranmalarıdır. Anne ve babanın yakın ve sıcak ilişkileri, çocukların üzerinde sağlıklı ilişki kurma açısından etkili olmanın yanı sıra, çocukların ebeveynine özen saygı duymalarına ve onların sözünü dinlemelerine de vesile olur. Bu durum aynı zamanda çocuklar evlenme yaşına geldiklerinde eşine iyi ve uygun davranmasına yardımcı olur.
Ahlaki ve dini inançlar da çocukların talim ve terbiyesi üzerinde de etkili olan önemli etkenlerdir. Genç kız veya genç erkek evlenmeden önce ahlaki ve dini faziletlere kavuşursa aynı derecede gelecekte de kendi evlatları üzerinde etkili olur. Araştırmalar kendilerine benzer eş seçmek isteyen insanların bu benzerlik için dini, kültürel, ailevi ve sosyal inançların benzerliği gibi kriterlere gözetildiğini gösteriyor. Nitekim aile içinde dini ve ahlaki inançlar ve sosyal kriterler bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılan ve böylece aile fertlerinin duygusal ve ahlaki açıdan yetişmelerine vesile olan bir kurumdur. Kuşkusuz başarılı bir izdivaç ve sakin bir yaşam sürdürmenin en önemli etkenlerinden biri, çiftlerin aynı dini ve ahlaki inançları paylaşması ve ilahi marif ve değerlere önem vermeleridir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyuruyor. Eğer bir insan, bir kadının dini ve imanı için onunla evlenirse, Allah Teala onun dünyasını güvence altına alır.
Eşin seçiminde dindarlık kriterinin önemi, karı kocanın bir ömür bir çatı altında yaşamalarıyla ilgilidir. Bu durumda karı koca birbirinin inançlarından, düşüncelerinden, davranışlarından, söz ve amellerinden etkilenir. Dindar bir eş, ailesini de Allah korkusu, takva, iyi ahlak, salih amel ve günahı terk etmeye teşvik eder ve mutluluk, saadet yolunda ilerlemelerine yardımcı olup kemale ermelerine zemin oluşturur.
Ahlaki faziletler de çocukların talim ve terbiyesinde etkili etkenlerden biridir. İyi ahlak, akıl ve şeriata göre sevilen sıfatlar ve huylardan oluşur. Karı kocanın aile ortamında bir arada yaşayabilmesi ahlaklı olmaya muhtaçtır. Çünkü sadece kanunların sayesinde yaşamak olmaz. Nitekim tüm Endiyan'ın en önemli hedefi ahlaki ilkeleri ihya etmek olmuştur. Genelde dini ve ahlaki inançlar çocukların talim ve terbiyesinde etkilidir. Çünkü kendilerini tezkiye edebilen anne ve baba daha sağlıklı ve daha salih evlatlar yetiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları üzerinde duruyoruz. Bugün sizlerle el halısı dokumasında usta bir kadınla tanışmak istiyoruz. Kendisi İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı olarak İran'ın bu asil sanatını dünyaya daha fazla tanıtmak ve piyasayı canlandırmak için yoğun çabalar sarf ediyor. Halı dünyanın en iyi şekilde tanıdığı bir üründür. Aslında İranlıların en asil sanatlarından biri olan halı dokuma sanatı her zaman dünyada parlamış ve üstün konumunu korumuştur. Bu sanat çok eski zamanlardan beri revaçta ve birçok kesimin mesleki olarak çalışma fırsatları oluşturmuştur. İranlılar bu sanat dalında diğer dallarda olduğu gibi yaratıcı ve zekice çalışarak eşsiz ve hayret verici halılar dokumuşlardır. İran halı sanatının geçmişi 3000 yıl önceye dayanıyor. Hali hazırda İran'ın nefis halı örnekleri dünyanın çeşitli müzelerinde İran'ın kültür ve sanat elçileri olarak ziyaretçileri büyülüyor. Eskiden günümüze kadar İran halısı ülkenin en zengininden en fakirine kadar tüm evleri süslemiştir. Genelde odanın tümü halı ile boydan boya kaplanır. Bu yüzden büyük halıların dokuması revaçtadır. Bitkilerden kuşlar ve hayvanlara, tarihi mekanlardan şahsiyetlerin portresine kadar çeşitli desenlerle dokunan halıların motifleri bazen çok anlamlı ve güzel olduğu için paha biçilmez değerinde oluyor ve bu yüzden bu halılar hiçbir zaman ayak altına serilmez ve birer tablo gibi odaların duvarlarını süsler. Thank you. Bugün el halısı dokuma sanatında büyük bir maharete sahip olan, aynı zamanda İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı olarak ülkenin bu asil ve nefis sanatını dünyaya tanıtmaya çalışan bir kadınla tanışmak istiyoruz. 1964 yılında İran'ın güneybatı kentlerinden Hurremşehir'de dünyaya gelen Ferehnaz Rafe, çalışmalarına yardım koçluğu, dikiş ve Kur'an-ı Kerim öğretmenliğiyle başladı. Ardından Kızılay'da ofis işleri sorumlusu olarak çalışmaya devam etti. İnşaat mühendisi olan Ferehnaz Rafe, finansal yönetim yüksek lisansı, ayrıca Arap dili ve edebiyat doktorası vardır. Susengard ve Hurremşehir'de Peyame Nur Azad Üniversitesi'nde tedris etti ve doğduğu kentin konseyinde iki dönem temsilci olarak çalışmalarına devam etti. Ayrıca Kızılay Aile ve Kadın İşleri Derneği ve Gönüllüleri Başkanlığı'nı da üstlendi. Karnesinde Ticaret, Maden ve Sanayi Başkanlığı, Direniş Ekonomisi Komitesi Sekreterliğini de bulunduran Ferehnaz Rafe'e en son Ulusal Halı Merkezi Başkanı olarak göreve devam etti. 11 yaşında Savak tarafından tutuklanan Ferehnaz Rafe, İslam İnkılabı ardından ailesiyle birlikte kutsal savunma cephelerinde önemli roller üstlendi. Bugün ise en büyük hayır ve gönüllü kurumlardan birine dayanarak medyanın gündemine oturan başarılı bir kadın olarak yardıma muhtaç olanlara gönüllü olarak yardım ediyor. Ferehnaz Rafe, İranlı kadınların güçlü ve sorumluluk sahibi olduklarını belirterek onların bu sayede İran toplumunun yüksek seviyelerinde eğitim görmüş kadınlara sahip olduğunu, onların ise uzmanlık ve yönetim düzeyinde olumlu çalışmalar yürüttüklerini, bu bağlamda onlar için hiçbir kısıtlamanın olmadığını ve ülke yetkililerinin ise var olan bu muazzam kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini düşünüyor. Bizzat bir halı sanatçısı olan Ferehnaz Rafe, bir süreliğine ülkenin kuzeyindeki köylerde halı dokuma ve motif tasarımı öğretmeni olarak çalıştı. Bu konuda şöyle diyor kendisi: İranlıların en büyük ve önemli özelliklerinden biri onların mutahhar ehli beyti olan aşk ve ardından şiir ve halıyı sevmeleridir. Zira ülkenin tüm noktalarında halı alanında çalışanlar geniş bir çapta faaliyet yürütüyorlar. Halı sanatı ve zanaatı ülkede iş fırsatları oluştururken aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da neden oluyor. Hali hazırda 2 milyonu aşkın vatandaş bu alanda çalışıyor ve biz de bu alanı genişletmeye çalışıyoruz. Ulusal Halı Merkezi Başkanı çalışma programında halı sektöründe pazarlamayı güçlendirmek, İran'ın halı ihracatını güçlendirmek, yaptırımlara rağmen halı ihracatına çözüm getirmek, halı alanında profesyonel istihdam yaratmak ve halı alanında sanayi devrimi yaratmaya yer verdiğini belirtiyor. Ferehnaz Rafe'ye göre halı sektörünün canlanması durumunda her İranlı 50 milyon riyal ve doğru bir eğitimle bir halı dokumacısı olabilir. İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı şunları kaydediyor: Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından İran'a yönelik yaptırım listesindeki ikinci ürün İran halısıdır. Bu da İran halısının değerini çok iyi bildiğini gösteriyor. Biz şimdi el halısı ihracatını güçlendirmek için hedef ülkelerde halı evleri oluşturmaya ve Moskova, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni pazarlar oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece zevkleri bulma ve zevk oluşturarak bu ülkelerde halı evlerinde dönemsel sergiler açmaya çalışıyoruz. Eşi kutsal savunma gazilerinden olan Ferahnaz Rafe, genç yaşta evlenmesi hakkında şöyle diyor. Ben çok erken yaşta evlendim ve iki erkek evladım ve bir torunum var. Büyük oğlum öğretmendir, İngilizce tercümanlık yapıyor. İkinci oğlum ise ulaştırma yüksek lisansı almış ve kendi bölümünü birincilikle bitirmiştir ve halen doktora kademesinde öğrenimine devam etmektedir. Erken evlenmekten pişman olup olmadığını sorduğumuzda şöyle diyor. Hayatın zor ve engebeli yollarında eşim bana eşlik edince bu anlar bana çok tatlı ve umut verici geldi. Buna ilaveten sosyal çalışmalarım için artık çocuklarım, eğitimleri ve evlilikleri gibi meşgalelerim olmuyor. Doğrusunu isterseniz genç kalmamın sırrını erken evlilikte görüyorum. Zira eğitim, öğrenim, çalışmak ve sosyal aktiviteler için evlilik ve çocuk sahibi olmayı geciktirmeyi istemiyordum. Ferahnaz Rafi'ye sözlerine şöyle devam ediyor. Maalesef günümüz kızları öğrenimlerini bitmesi, uygun sosyal konum ve kariyer edinmek ve toplumda çok daha fazla faaliyetlerde bulunmak için evlilikten vazgeçiyorlar. Bana göre her işe derinden bakmak gerekiyor. Eğer hayat sevgi ve ilgi üzerinde olmazsa başarılı olmaz ve bir semeresi de olmaz. Eşin yanında olmak ve aile fertleri arasında samimi bağların olması ailenin saadetinde önemli rolü vardır. Bana göre gençler yaşam ve geleceğe olan umutlarını kaybetmemeleri ve eşlerine karşı anlayışlı olmaları gerekir. Bunlar benim hayatımda önemli rolleri oldu. Değerli dinleyiciler, bugün sizleri kısaca İran Ulusal Halı Merkezi Başkanı Bayan Ferahnaz Rafi ile tanıştırdık. Bir sonraki programımızda İranlı başarılı bayanlardan bir başkasıyla sizleri tanıştırıncaya dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyamette gözlerinin önüne dikilecektir. Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı veya hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetinde genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açıyor ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf oluyor. Tabii ki sadaka vermek, sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has yeri vardır. Fakat ondan daha önemlisi, insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin, başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp bir kenara bırakmak, yaşlı birine sevgiyle gülümsemek, ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek, bir yetimi sevgiyle okşamak. Hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka, kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından, kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğimiz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca, ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadakada görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim, Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Artık kim zerre ağırlayınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlayınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün akşam saatlerinde uzmanlar meclisi üyelerini kabulünde İran gerekirse %60 oranında uranyum zenginleştirecektir dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na koruma önlemleri dışında erişim hakkı verilmeyeceği belirtildi. İran parlamentosunun ek protokol yasası bugünden itibaren uygulanacak. Amerika nükleer anlaşma hakkındaki aşırıcılığını sürdürürken, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell önümüzdeki günlerde nükleer anlaşmanın yeniden canlanışını duymayı umuyoruz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın İran'a yönelik zalimce yaptırımlarını eleştirdi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, şehit komutanlar davasının ciddiyetle takibini vurguladı. Japonya'daki İran kaynaklarının korona aşısı satın almak için kullanılması önerildi. Ve Türkiye'de son 24 saatte COVID-19'dan 78 kişi hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.